Ayrım 6. Ama 129. gece olunca demiş ki: "Ey Aziz, sultanlar ve yeryüzünün tüm genç kızları, bir kadınki gibi dümdüz olan karnınla bundan böyle sana ne yarar sağlayabilir?" dedim. Bununla birlikte Azize'nin sözlerini anımsayarak kendi kendime hükümdarın kızına başvurduğumda bana ne yolda yararlı olabileceğine dair gerekli araştırmalar yapmaya başlamak için karar aldım. Ama tüm çabalarım boşuna oldu. Kimse bana aradığım yolu gösteremedi. Tam tüm ümitlerimi yitirmek üzere idim ki, bir gün kenti çevreleyen bahçelerde dolaşırken ve bunların birinden çıkıp diğerine girerken, yeşilliklere bakıp dertlerimi unutmaya çalıştığım bir sırada, sırf harika görünüşüyle dertli gönülleri avutan, şahane ağaçlarla donanmış bir bahçe kapısına ulaştım. Kapı önündeki peykede, bahçenin yaşlı bekçisi olduğu anlaşılan, iyilik taşıyan yüzüyle saygın bir ihtiyar gördüm. Bunun üzerine ona doğru ilerledim. Alışılagelen selamlaşmadan sonra ona, "Ey şey, bu bahçe kimindir?" diye sordum. Bana, "Hükümdarın kızı Sid Dünya'nındır. Ey güzel delikanlı, istersen girip biraz gezebilir, çiçek ve bitkilerin kokusunu soluyabilirsin," dedi. Ben de ona, "Sana çok teşekkür ederim. Ama ey şey, yoğun çiçeklerle donanmış bir tarhın ardında bekleyerek, hükümdarın kızı gelince, kirpiklerim arasından bir tek bakışla, sadece bir an için onu görerek, gözlerimi şenlendirmeme olanak sağlayabilir misin?" diye sordum. Bana, "Olmaz vallahi," dedi. Bunu duyunca, kendisine öylesine yalvardım ki, bana sevecenlikle bakıp, sonra da elimi tutup, benimle bahçeye girdi. Böylece birlikte yürümeye koyulduk. Beni ıslak yapraklarla gölgelenmiş çok hoş bir yere götürdü ve meyvelerin en olgun ve en lezzetlilerini topladı. "Al bunları ye. Sadece dünya hatun bunların lezzetini bilir," diyerek meyveleri bana verdi. Sonra da bana, "Otur şuraya. Birazdan dönerim," dedi. Bir an için yanımdan ayrılıp kızartılmış bir kuzuyla geri döndü ve beni kendisiyle yemek yemeye çağırdı. En lezzetli parçaları benim için ayırarak ve büyük bir iyilikseverlikle bana sundu. Ben onun bunca iyiliğinden şaşırmış, ona nasıl teşekkür edeceğimi bilememiştim. Oturup yemeğimizi yer ve dostça konuşurken bahçe kapısının tatlı bir sesle açıldığını duyduk. Bunu duyan ihtiyar bekçi canlı bir konuşmayla bana, "Çabuk ayağa kalk, şu sık yaprakların arasına saklan ve de hiç kıpırdama," dedi. Çabucak onun dediklerini yaptım. Gizlendiğim yere henüz yeni sinmiştim ki bahçenin yarı açılan kapısından zenci bir harem ağasının başını belirdiğini ve yüksek sesle, "Ey ihtiyar bekçi, buralarda kimse var mı? Dünya hatun geliyor," diye bağırdığını duydum. İhtiyar da, "Ey saray başefendisi, bahçede kimseler yok," dedi. Sonra koşup kapıyı ardına kadar açtı. O zaman, "Efendim, kapıdan Sid Dünya'nın girdiğini gördüm ve birden gökyüzünden ayın dünyaya indiğini sandım. Öylesine bir güzelliği vardı ki beni şaşkın, kımıltısız, ölü gibi olduğum yere çiviledi. Onunla konuşmak için duyduğum arzuya karşın soluk bile almadan onu çölde susuz kalmış birinin güçlükle bir gölün kenarına gelebildiği halde berrak suya dokunamamasına benzer bir şekilde yalnızca bakışlarımla izledim ve sultanın tüm gezintisi süresince yerimden kıpırdamadan orada kaldım. O zaman anladım ki, efendim, benim bulunduğum durumda ne dünya hatunun ne de herhangi bir kadının bundan böyle tehlikeye düşmesi söz konusu olamazdı. İhtiyar bekçiden izin alıp ayrılmak için Sid Dünya'nın bahçeden çıkıp gitmesini bekledim. Ve çabucak gidip kervandaki tacirlere katıldım. Kendi kendime, "Ey Aziz, sen ne oldun ey Aziz? Böylesine düz bir karınla hiçbir kızın hırçınlığını yatıştıramazsın. Haydi git, annenin yanına dön de artık bir efendiden yoksun olan boş evde zavallı annenin yanında ölmeyi bekle. Çünkü bundan böyle senin için yaşamın hiçbir anlamı yok," dedim. Bu ülkeye ulaşmak için yolda çektiğim onca zahmete karşın umutsuzluğum o kerteye ulaştı ki dünya hatunun benim için bir mutluluk nedeni olacağına dair bana kesinlikle söz verdiği halde Azize'nin söylediklerini uygulamaya koyamadım. Ve kervanla birlikte ülkeme dönmek üzere yola çıktım. ve baban Süleyman Şah'ın egemenliğindeki bu topraklara da böyle ulaştım. Ey Tacülmülük, işte benim öyküm budur demiş. Emir Tacülmülük hayran olunası bu öyküyü işitince, anlatısının burasında Şehrazat günün belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 130. gece olunca demiş ki, İşittim ki ey bahtı güzel şahım, büyük vezir Dendan, Konstantinye'ye kuşatma sırasında Şah Davül Mekan'a anlattığı öykünün genç Aziz'in serüveniyle ilgili bölümünü bitirince, öykünün şimdi göreceğimiz gibi Aziz'in karışmadan edemediği geri kalan bölümünü de şöyle anlatmış. Dünya Hatun ile Emir Tacülmülük öyküsü. Emir Tacülmülük bu harika öyküyü işitince ve o gizemli Dünya Hatun'un nedenle arzulanır ve güzellikten yana nitelikte ve ipek üzerine işleme sanatından ne kadar usta olduğunu öğrenince, o saatte yüreğini olanca gücüyle çarptıran bir tutkuyla kapılmış ve ona ulaşmak için ne gerekirse yapmaya karar vermiş. Aynı nedenle artık kendisinden hiç ayırmak istemediği genç Aziz'i de yanına almış. Bir atı atlayarak hemen babası Yeşilkent'in ve İsfahan dağlarının hükümdarı Süleyman Şah'ın kentine yollanmış. Yaptığı ilk iş dostu Aziz'in emrine içinde hiçbir şeyin eksik olmadığı güzel bir ev ayırmak olmuş. Aziz'in kendine uygun gelen her şeyi edindiğine kanaat getirince babasının sarayına dönmüş ve kim olursa olsun gelenleri kabul etmeye ve tutkuyla ağlayarak kendi dairesine kapanmaya başlamış. Çünkü bazen işitilen şeyler görülen ve duyulanlar kadar etki yapar. Babası Süleyman Şah onu böyle benzi atmış durumda görünce Tacülmülük'ün ruhunda kederler ve kaygılar olduğunu anlamış. Bunun üzerine ona, "Yavrum, böyle benzini attıracak ve seni kederlere boğacak neyin var?" diye sormuş. Bunun üzerine Emir Tacülmülük ona sırf Aziz'in zarif yürüyüşünü, gözlerini, üstün niteliklerini ve çiçek ve hayvanların nakşetmekteki şaşılası ustalığını tanımlamasıyla kendisini hiç görmediği halde Sit dünyaya aşık olduğunu anlatmış. Bu haberi alan Süleyman Şah son kertede şaşırmış ve oğluna, "Çocuğum, Kafur ve Billur adaları denen bu ülke bizimkinden çok uzaktır. Sit dünya harika bir kadın olsa da bizim burada, kendi kentimizde ve annenin sarayında görkemli kızlar ve dünyanın her yanından gelmiş güzel esireler var. Hareme gir hele. Yavrum, aylar kadar güzel 500 esiri arasında hoşuna gidecek olanlardan istediğini seç. Ve eğer buna karşın bu kadınların hiçbiri hoşuna gitmezse, senin için eş olarak komşu ülkelerin hükümdar kızları arasından birini sağlarız. Onun Sit dünyanın kendisinden bile güzel ve daha becerikli olacağına inanabilirsin." demiş. O da, "Babacığım, ben eş olarak kumaş üzerine gazeller işlemekte becerisi olan Dünya Hatun'dan başkasını istemem. Bana sadece o gerekli. Yoksa ülkemden, dostlarımdan ve evimden ayrılacak ve kendimi öldüreceğim." diye yanıtlamış. Bunun üzerine babası ona karşı durmanın zararlı olacağını görerek kendisine, "Öyleyse, oğlum biraz sabret ki Kafur ve Billur adaları hükümdarına bir heyet göndereyim ve kendisinden yasal olarak kızını istedeteyim ve sizi tıpkı vaktiyle annenle evlenirken yapılan merasime benzer bir merasimle evlendireyim. Kabul etmezse onun ayağının altındaki toprağı çökertir ve tüm ülkesini öncüleri Kafur ve Billur adalarına ulaşırken artçıları imparatorluğumuz sınırlarındaki İsfahan dağlarında olacak büyük bir orduyla kinedikten sonra harabeye çevirir, başının üstünde yıkarım." demiş. Bunu söyledikten sonra Şah Tacülmülük'ün dostu genç tacir Aziz'i çağırtmış ve ona Kafur ve Billur adalarına giden yolu biliyor musun diye sormuş. O da, "Bilirim" cevabını vermiş. Şah, "Senden bu ülkenin hükümdarı nezdinde yollayacağım büyük vezirime oraya giderken eşlik etmeni istiyorum." demiş. Aziz de, "Ey zamanın şahı, işittim ve itaat ettim" cevabını vermiş. Bunun üzerine Süleyman Şah büyük vezirini çağırtmış ve ona, "Oğlumun bu hacetini uygun gördüğünce hallet. Ancak bunun için Kafur ve Billur adalarına gidip hükümdarın kızını eş olarak oğlum Tacülmülük için istemen gerekecek demiş. Vezir de işitip itaat ettiği cevabını vermiş. O sırada sabırsız emir Tacülmülük kendi dairesine çekilmiş, aşk elemleri üzerine şairin yazdığı şu dizeleri okuyormuş. Geceye sor. Sana derdimi ve hüznümü yüreğim üzere terennüm ettiği gözyaşlarıyla dolu ağıtımsı şiiri söyleyecek. Geceye sor. Sana gözyaşları yanaklarından akarken gözleri geceleyin yıldızları gözeten çoban olduğumu söyleyecek. Yüreğimden arzular taşarken yeryüzünde kendimi yapayalnız hissediyorum. Tıpkı döllenebilir bir böğrü olduğu halde zafer tohumunu bulamayan kadınlar gibi. Ve bütün geceyi yemeği ve uyumayı reddedip düşlere dalarak geçirmiş. Ama gün doğar doğmaz babası çabucak onu bulmaya gelmiş ve yüzünün bir gün öncekinden de solgun olduğunu ve değişikliğin daha belirgin hale geldiğini görünce onu teselli etmek ve sabırla beklemesini sağlamak için Aziz ile vezirin yola koyulma hazırlıklarını çabuklaştırmış. Ve Kafur ve Billur adalarına hükümdarı ve yöresindekiler için zengin armağanlar götürmelerini sağlamayı da unutmamış. Heyet hemen yola koyulmuş. Günler ve geceler boyunca yol almışlar ve bu böylece Kafur ve Billur adalarına ulaşıncaya kadar sürmüş. Bunun üzerine bir ırmağın kenarına çadırlarını kurmuşlar ve vezir bir ulak göndererek oraya ulaştıklarını ülkenin hükümdarına haber vermiş. Ve henüz gün sona ermeden onları karşılamak üzere hükümdarın mabeyincilerinin ve emirlerinin geldiğini görmüşler. Alışıla gelen selamlaşmalardan ve hoşça karşılaşmalardan sonra onları hükümdarın sarayına götürmüşler. Bunun üzerine Aziz ve Vezir saraya girip hükümdara efendileri Süleyman Şah'ın armağanlarını sunmuşlar. Ve o da tüm dost yüreğimle ve başım üzerine, gözüm üzerine koyarak onları kabul ettim demiş. Ve hemen Aziz ile Vezir huzurdan ayrılmış, gelenek üzere sarayda 5 gün kalıp yolculuk yorgunluğunu gidermişler. Ama 5. gün sabahında vezir onur giysilerini giymiş ve bu kez tek başına Şah'ın huzuruna çıkmış ve kendisine efendisinin dileğini bildirmiş ve sonra saygıyla susarak yanıt beklemiş. Vezirin sözlerini işiten hükümdar birdenbire çok telaşlanmış ve başını eğmiş ve şaşkınlık içinde düşünerek Yeşil Kent'in ve İsfahan dağlarının kudretli hükümdarının ulağına ne diyeceğini bilemeden epeyce vakit harcamış. Çünkü tecrübe kızının evlenmekten ne denli ürktüğünü ve Şah'ın isteğini daha önce komşu ülkelerin belli başlı emirlerinin ve uzak yakın her yandan gelen soyluların isterlerine karşı davrandığı gibi nasıl nefretle reddedeceğini biliyormuş. Sonunda hükümdar başını kaldırarak baş harem ağasına yaklaşmasını işaretle bildirmiş ve ona hemen gidip hanımın Sit dünyayı bul ve ona vezirin saygılarıyla bize getirdiği armağanları sun ve söylediklerini duyduğun gibi kendisine aktar demiş. Harem ağası hükümdarın önünde yeri öpüp uzaklaşmış. Bir saat sonra burnu sanki yerlere kadar uzamış olarak geri gelmiş ve hükümdara ey yüzyılların ve zamanın hükümdarı. Gidip hanımım Sit dünyanın huzuruna vardım ancak kendisine vezir efendimizin isteklerini anlatır anlatmaz gözleri hiddetle dolarak oturduğu yerden ayağa kalktı ve hemen eline bir tokmak alarak kafamı kırmak üzere ardımdan koştu. Bunu görünce olanca hızımla kaçıp kurtuldum ama kapılar boyunca ardımdan koşuyor ve bana babam her şeye karşın beni zorla evlendirmek istiyorsa bilsin ki evleneceğim kişim yüzümü asla açık olarak göremeyecektir. Onu kendi ellerimle öldürür, sonra da kendi yaşamıma son veririm diye haykırıyordu. Baş harem ağasının bu sözlerini işitince, anlatısının burasında Şehrazat sabahın yaklaştığını görmüş ve yavaşça susmuş. 6. ayrımın sonu, sayfa 62.